Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu operatör doktor Mehmet Özakkaş. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet Hocam, sizi çok misafir ettik. Dinleyenlerimiz tanır ama biz hatırlatalım. Kulak, burun, boğaz hastalıkları, baş ve boyun cerrahisi uzmanı. Doğru mudur hocam?
Allah razı olsun efendim.
Şimdi Mehmet Hocam, dinleyenlerimizden gelen soruları şöyle bir derleyip topluyoruz. Bu hafta böyle soruları ben size inşallah arz etmeye çalışacağım. Ama böyle bir derleyip toplayıp o şekilde soracağım. Yani direkt olarak burnum tıkalı ne yapayım sorusu sormayacağım. Merak etmeyin bugün. Şimdi önce bir terminolojiden bahsetmek istiyorum Mehmet Hocam, dinleyenlerimiz için. Malumunuz her organın iltihabı olur. Her organın iltihabıyla giden hastalığında sonu itle biter. Yani bronşit, bronşların iltihabıdır. Menenjit, beyin zarı iltihabıdır. Ensefalit, beyin iltihabıdır. Bir de buradan nereye gelmeye çalışıyoruz? Sinüzitlerimiz var Mehmet Hocam. Dinleyenlerimiz ısrarla benim sinüzitim var da sinüzitiniz yok. Sizin aslında sinüsleriniz var. Sinüsler iltihaplanınca sinüzit oluyor. Şimdi hocam, elle tutulur, gözle görülür bir şey söylemek lazım. Bademcik evet gözle görülüyor. Kulak zaten biliyoruz, kulak da. Sinüs ne, elle tutulur mu, gözle görülür mü? Hayır, aslında olmayan organın adı sinüs gibi geliyor bana. Ne dersiniz, buradan bir başlasak hocam?
Şimdi efendim, dediğiniz doğru esasında. Yani sinüsler burnun çok önemli yardımcı organları. Yani ben hastaya öyle söylerim bazen. Yani burnumuz boru gibi boş değil. Yani hani yaratıcı boşuna yaratmamış. Allah boşuna yaratmamış. Çok büyük önemli fonksiyonları var. Deyip oradan lafa başlarız. Sinüsler burada gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Biliyorsun nitroz oksit denen bir maddeyi de solunum mukozasının yüksek konsantrasyonda salgıladığı ve bunun antibakteriyel olduğu son 5-6 senedir ortaya çıktı.
Sinüsler mi salgılıyormuş?
Sinüsler ve orta kulak mukozası. Mastoid seriler dediğimiz kulak kemiğinin içindeki deride nitroz oksit salgıladığı görüldü. Ve bunun üzerine bu elmacık kemiklerimizin nefes aldığı deliğin, yani ostium deniliyor, deliğin neden yukarıda baca gibi olduğu o zaman anlaşıldı. Yani yaratıcı niye böyle yarattı diye yüzyıllardır düşünüyorlarmış.
Şimdi niye, anlamadım ben hocam. Nitroz oksit buradan yukarı mı
şimdi,
çıkıyor?
Nitroz oksit havadan ağır bir gaz.
Peki.
Havadan ağır bir gaz. Allah-u Teala öyle bir yaratmış ki elmacık kemiklerimiz en büyük sinüslerimiz. Tabii alın sinüslerimiz de var. Gözlerimizin kenarında küçük etmoid sinüsler de var. Yani 7-8 çift böyle olmak üzere sinüslerimiz var. Büyüklü küçüklü belki de daha fazla olabilir. Kişiden kişiye değişir. Şimdi burada en önemli hadise esasında kendi antibakteriyel sistemini vücut üretiyor. Ve bunu da nitroz oksit denilen bir bakterileri yaşatmayan bir gaz salgılayarak yapıyor. Bu havadan daha ağır olduğu için ve çok hafif salgılandığı, çok az salgılandığı için, yani bunu hani bir tüpün veya ocağın şeyse gazı açık kalmışsa pıs diye böyle salgılanan değil, çok az yavaş yavaş hücresel olarak salgıladığı gösterildi ve bunun konsantrasyonu daha fazla olsun diye elmacık kemiklerimizin bacası yukarıda.
Aşağıda olsa akıp yaratılmış. Giderdi.
Yukarıda yaratılmış. Böylelikle nefes alırken akciğerlerimize nefes gidiyor. Ama nefes verirken de sinüslere biraz daha hava sirkülasyonu sağlandıktan sonra birazı nitroz oksidin birazı burna karışıyor falan gibi. Kulak içindeki küçük hava kanalcıklarımızda da aynı sistemin olduğu gösterildi falan. Böylelikle cerrahide de daha koruyucu cerrahi müdahaleler, ameliyatlar yapalım. Çok radikal davranmayalımlar. Son 8-10 sene, 5-6 senedir konuşulmaya başlandı. Şimdi efendim, dediğiniz gibi yani sinüsler görülmüyor, etmiyor ama etkilerini kendileri gösteriyor. Yani burnumuzun sağlığı bozuluyor, solunumuz bozuluyor, boğazımızın sağlığı bozuluyor. Belki de dolaylı olarak akciğerlerimizi bile etkiliyor. Yani iyi çalışan bir sinüs sistemi solunum için gerçekten mükemmel bir HEPA filtre gibi bir şey yani.
Peki başka bir faaliyeti var mı?
Efendim, başka bir faaliyeti tabii ki hani ısıtma, yani yüzey alanını, solunumun girdiği alandaki yüzey alanını artıraraktan ısıtma görevi de var. Sesin rezonansı yani.
Aldığımız hava burunla birlikte sinüslere de mi dolup çıkıyor yani?
Aldığımız hava burnumuzda havayı alırken sinüslere dolmuyor. Yani bazı sinüslere gidiyor tabii, koku aldığımız bölge Krip Reform Plate biliyorsunuz, iki gözümüzün arasındaki küçücük para kadar bir yerden kokuyu alıyoruz. O koku aldığımız yere tabii ki zorlu nefes böyle diye koklayarak aldığımız zaman burun kanatları açılıyor ve havayı daha fazla koklamak istediğimiz zaman ki refleksimizde olması gereken yukarı kısımlara doğru, beynimizin alt kısmına doğru ileten bir anatomi var. Ama normalde istirahat anındaki nefesimiz daha çok damağımızın üstündeki çadırın en taban kısmındaki burnumuzun alt kısmından akciğerlerimize geçiyor. Yani gerçekten mükemmel bir anatomi var. Hiçbir anatomik yapı sıradan değil. Bu anatomik yapıların esasında çok ince fonksiyonlara da sahip olduğu araştırıldıkça, düşünüldükçe ortaya çıkmaya başlıyor.
Peki hocam, şimdi anlaşıldı ki işte yüzümüzde 6-8 tane çift hava boşluğu var. Kemik içine oyulmuş, gizlenmiş alanlar bunlar. Bunlar belli yerlerden havalandırma delikleri var. Evet. Peki iltihaplanan ne burada?
Efendim, burada şöyle bir şey var. Tabii ki aldığımız nefesle dışarıdan bulaşabilen viral, bakteriyel veya işte mantar, fungal denilen mikrobik ajanlar. Bu mikrobik ajanlar veya kimyasal ajanlar veya işte alerjenler, alerjik partiküller, materyaller mikro düzeyde de olsa veya işte çalıştığımız ortamda olabilecek işte tozlar, yani mesela bir marangoz veya bir mermer ustası veya bir inşaatta çalışan bir usta, yani yoğun bir şekilde solunumu da temiz değilse, soluduğu hava temiz değilse, sağlıklı değilse bunlardan etkileniyor tabii ki. Bu mukoza dediğimiz nem sağlayan, üstü kadife fırçası gibi mikroskobik tüylerle kaplı iç derimiz bunlardan etkileniyor. Ve tıkanmalar başlıyor. Kendini temizleyememeler başlıyor. Kapasitesinin daha üstünde problemlerle karşılaşıyor. Böylelikle küçük şişlikler, tıkanıklıklar havasız bir ortam oluşturuyor. Mikropların da sevdiği bir ortam oluşturuyor. Tabii ki bu bize bulaşan mikroplar da potans dediğimiz enfeksiyon yapıcı etkileri çok yüksekse ondan sonra çok daha iyi tutunuyorlar mukozada, biliyorsunuz. Siz de çok daha iyi biliyorsunuz. Ondan sonra o bölgede işler sarpa sarmaya başlıyor. Bir kısır döngü oluşuyor. Tıkanıklık daha fazla enflamasyon. Enflamasyon daha fazla bir iltihabi uyarı. İltihabi uyarının sonucunda bünye atmaya çalışıyor belki. Mukus salgılıyor. Kendini temizlemeye çalışıyor ama o mukusun içinde de çok yoğun ajanlar oluyor. Bakteriler oluyor veya işte funguslar, virüsler. Yani çevreye bulaşıyor. Başka insanlara bulaşıyor öksürürken, hapşırırken veya işte daha çok kendine de alt solunum yollarına da boğaza da gidebiliyor. Yani böyle bir sistem var. Burada en önemlisi çalışan, tıkır tıkır işleyen bir sistemde çok daha oluyor, hastalıklar da az oluyor. Ama tabii ki hastalıklara yatkın bünyeler mesela.
Şimdi mesela yatkın olanlar kim?
Bunları tabii ki dinleyicilerimiz de belki önceki aylardaki, yıllardaki programlarımızda duymuşlardır. Mesela burnumuzda bir deviasyon dediğimiz kemik eğriliği. Şimdi bu deviasyon hadisesi basit bir şey de olabilir, çok hafif, ben diyorum duvar gibi örülmüş dümdüz bir kemik değil de burada burnun o ahenkli nefes almasını, laminar akım dediğimiz veya koku alırken ki gerekli yerlere, koku sinirlerine ileten bir anatomiyi baskı altında tutan, suyun yolunu değiştiren diyelim. Hı hı. Nehir güzelce böyle ıslah edilmiş bir nehir, rahat rahat hiçbir yere zarar vermeden akarken önüne setler, metler falan konulursa veya çamurlar, ağaçlar, maaşlar falan keserse ondan sonracıma çeperine zarar vermeye başlar. Sel haline gelir falan. Burnumuzda da, boğazımızda da, akciğerlerimizde de solunum sistemi ahenkli bir şekilde çalışmazsa bunu tabii ki etkileyen kemik eğrilikleri oluyor. Burunda mesela konka dediğimiz burun etlerinin aşırı büyümesi oluyor. Veya gelişimsel sorunlar oluyor burun etlerinde. Konka billoza diyoruz. Tıkayıcı şişlikler. Anatomik sorunlar olabiliyor. Diş sorunları sinüs yapısını bozabiliyor. Küçüklükte fark edilememiş, gerekli zamanda halledilememiş geniz eti, adenoid sorunları, mallopati dediğimiz damak problemleri yapıyor. Burnun hacimsel olarak nefes aldığı kanalı çok küçük hale getiriyor.
Ama bunların hepsi anatomik defekler şimdi Mehmet Hocam. Bunlar için ameliyat gerekiyorsa olacağız, yoksa yapacak bir şey yok. Evet. Elde olan, düzeltilebilir ne var engel olunabilir sebep açısından?
Şimdi temiz hava solunması en önemlisi.
O da bizim seçimimiz yani, Dilem
evet
Hocam.
Evet, yani o hayır seçimimiz yani insanoğlu yaşadığı ortamı, çevresini, çevre sağlığı, ondan sonracıma sanayi. Yani şimdi zaten bütün dünya biliyorsunuz modern dünya bunu konuşuyor. Yani konuşmayanlar ne yapıyor? Gelişiyor ama bütün neslini mahvediyor mesela Çin Halk Cumhuriyeti. Tümüyle çevre felaketi yaşıyor ama bir gelişim için mahvediyor ülkesini, en büyük sermayesini, topraklarını, insan kaynaklarını mahvediyor acımasızca. Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan, yani hem suyu, hem ağacı, hem kuşu, hem ne bileyim tabiatı zehirler, insanlar da zehirler. Ama yani bu tabii ki sonuçta insana gene masraf olarak, gene hastalık olarak, gene kısa ömür olarak.
Yok şimdi Mehmet Hocam, hani köyümüze gitsek hava güzel de gidemiyoruz işte.
Şimdi köyde de hastalık var. Yani köyde de hastalık yok değil ama köydeki hastalıklar daha kolay iyileşiyor.
Aynen öyle.
Siz de biliyorsunuz Fırat Hocam. Yani köydeki hastalıklar çok daha basit tedavilerle geçiyor. Belki de ilaçlar daha temel oluyor. Ama tabii ki böyle kozmopolit şehirlerde, kalabalık şehirlerde hastalıklar da ağır geçiyor. Salgınlar da ağır geçiyor. Yani onunla da mücadele etmek hem insanların kendisine yani toplumun kendisine hem de bizlere düşüyor. Yani bizlere tabii doktorlara gelene kadar insanlarımızı bilinçlendirmek, toplumsal hijyene çok dikkat edilmesini sağlamak lazım. Bu bir kültür hocam. Yani mesela yani hapşıran, öksüren belki de hani maske kullansın. Veya ne bileyim toplu taşıma araçlarında maske kullansın, iş yerinde dikkat etsin, çok sıkıntısı fazlaysa yani kendisi de bir, esasında bu bir kültür. Yani bu kültür sonuçta hani doktorlar tarafından veya halk sağlığı uzmanları tarafından verilebileceği gibi okullarda da verilebilir. Yani koruyucu sağlık,
hijyen. Hastaysak da bulaştırmayalım, tabii,
bulaştırmayalım teması. Zaten bütün hadise bulaşma hızı, bulaşma ağırlığı diyelim.
Peki bulaşınca ne oluyor Mehmet Hocam? Hastada.
Şimdi efendim yani bulaşma hadisesi tabii ki belki de bulaşmaması mümkün değil. Yani
bizim, mikrop illaki alınır.
Mikrop illaki alınır. Yani
ama savunma sistemi ekart etmeli bunu.
Hocamız bu temel bilimlerdeyken ikinci sınıfta hocamız bu 500-600 kişilik bir amfiydi. Amfi tam bir böyle akustik tiyatro gibi. Hoca ta aşağıda, biz de 15. 20. sırada yukarıdayız filan. Dedi ki ben şurada dedi bir hapşırsam dedi bütün burada dedi hepiniz enfekte olursunuz. Yani virüs bulaşır. Mikropartiküllerle sonuçta burada bir saat geçiriyoruz filan. Ama en önemlisi sizin direnciniz. O andaki direnciniz hasta olup olmamanızı veya hasta olsanız da ağırlığını, şiddetini belirler demişti. Burada en önemli hadise tabii ki kişisel sağlığa, hijyene dikkat etmek, ellerin yıkanması, ondan sonra belki de yani daha sık bir ufak duş alınması, yani saçlarda üstümüzdeki böyle kazak gibi tüylü giyeceklerde de barınabiliyor deniyor. Çünkü küçük kurumuş havada asılı mikro parçacıklar haline geliyor, nem parçacıkları. Yani su damlası, o mikro su damlası kuruduğu zaman da bir toz halinde yok olmuyor yani. Veya işte nasıl diyelim, hani hastaların ellerini yıkama hadisesi zaten Sağlık Bakanlığımız da söylüyor. Sık sık insanlarımızın ellerini yıkama, el teması. El teması sırasında yani sağ elimizi, sol elimizi böyle özelleştirme hadiseleri, belki de hapşırırken işte yakamıza doğru filan, dirseğimize doğru hapşırma hadiseleri.
Yok şimdi o kısım yani tamamen çok hocam. Önemli. Aldık mikrobu, direncimiz de yendi. Ne yapıyor mikrop içeride?
Ha şimdi efendim mikrop tabii ki içeride çoğalmak istiyor.
Tamam.
Yani mikrobun amacı çoğalmak.
İnsanın
yani,
da öyle.
Yani sonuçta mikrobun amacı çoğalmak, yayılmak, ondan sonra kendini üretmek ve daha da bulaşmak, yaşamak. Yani mikrop yaşamak istiyor. Ölmek istemiyor. Bünyemizde bunu yok etmek istiyor. Kendinden bertaraf etmek istiyor. Yani hapşırarak, öksürerek, kendini yıkamak için daha fazla salgı salgılayarak. Yani bunu atmak istiyor. Yani bu atma hadisesinde hapşırma, öksürme gibi reflekslerimiz koruyucu olduğu gibi esasında mikrobun da işine yarıyor, bulaşıyor belki de. Anlatabiliyor muyum?
Peki işte bulaşınca ne olacak hocam? Ha. İçeride üremeye başladı.
Evet, üremeye başlayınca nasıl? Orada şişlikler oluşturacak. Hastanın mesela sesi kısılacak, başı ağrıyacak, burnu
ses
tıkanacak.
Ses kısıklığı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı,
boğaz ağrısı. Yani belki de hafiften çoğa doğru ateş. Bu ateş hastayı kırgın hale getirecek. Kas ekleme ağrıları.
Peki tanı nasıl konur hocam? Direkt doktor muayenesi mi esastır? Film, tahlil vesaire gerekir mi?
Şimdi efendim şöyle dediğiniz gibi muayene esas bir kere. Yani muayene olmadan olmaz. Yani internet doktorluğu, telefon doktorluğu ne bileyim öyle bir şey mümkün değil. Yani televizyon doktorluğu falan. Hani bunlar sadece bilgilendirmek, ondan sonra
uyandırmak
belli bir şekilde hani çok da telaş kapılmadan ne yapılması gerektiğini, nasıl bir yön çizilmesi gerektiğini hatırlatmak topluma, insanlara. Tabii ki bu muayene de iyi bir muayene olması lazım. Yani yeterli, nasıl diyeyim, bilimsel, belli bir algoritma, yani bir adım adım
sıralamaya
tabi tutulacak iyi bir muayene. Doktorun hani nasıl diyelim dingin olacak, kafası dingin olacak. Ondan sonra nasıl diyeyim hastanın vakti olacak, doktorun vakti olacak. Ortam iyi olacak. Yani bu muayenenin fiziki şartları da güzel olması lazım. Belki de teknolojik olarak da kendimizi de biraz hani doktorlar açısından hazırlayacağız. Kolaylaştırıcı bazı yardımcı aletlerimiz de olacak.
Peki baktık 5 dakika, 8 dakika, 15 dakika muayene ettik. Sen sinüzitsin diyor musunuz?
Evet diyoruz. Yani bu muayenede diyebiliyoruz.
Peki film ne zaman gerekiyor?
Ha film yani hastanın şikayetleri var ama biz bir şey bulamadık. Mesela yani muayenede hastanın burnu açık. Ondan sonra ostium dediğimiz o deliklerden yani sinüslerin buruna iştiraki olduğu delikleri de hani gözümüzde mikroskopla işte endovizyon sistemi kamerayla hani televizyonla filan muayene ettik, bir şey bulamadık. Kendini gösteren bir şey yok. İkincil sonuçlar diyelim. Mesela postnazal dediğimiz genizden bir akıntı yok. Yani ortalıkta mesela en ufak bir hani nasıl diyelim buradan bir av hayvanı geçmiş ama hiç ayak izi yok mesela. Boğazında hiç farenjit yok. Bunu demek istiyorum.
Böyle yani durumlarda hiç, film çekilir diyorsunuz.
Ama hasta diyor ki benim başım ağrıyor, sabahları balgam geliyor. Ne renk? Sarı bazen yeşil.
Dört dörtlük sinüzit gibi.
Bazen diyor ki burnum akıyor diyor. Nasıl akıyor? Çoğu zaman burnum normal su gibi akıyor ama bazen de sarı geliyor burnum diyor. O zaman bakıyoruz ya senin burnun iyi, şöyle böyle hiçbir şey yok. Boğazın da iyi. Mesela hasta geliyor boğazım ağrıyor diyor. Bazen diyor ki hasta kulağım ağrıyor diyor. Kulağım ağrıyor diyor, dolaşıyorum diyor. Hiç kimse diyor ne olduğunu
bir şey diyemedi diyor.
Ondan sonra acıma bakıyorsun kulağa, burna, boğaza hiçbir sorun yok. Yani esasında hani doktorun şüphelendiği konuda destekleyici. Yani bu dediğiniz gibi filmler, laboratuvar tahlilleri filan doktorun tanısını destekleyici, kuvvetlendirici, sonuç verici tetkiklerdir bunlar. Ama bazen böyle bakıyoruz diyoruz ki arkadaş yani sen de gördüm hani hiçbir anormal bir sorun yok. Ondan sonra acıma hani şöyle bir basit bir film çekelim. Duruma bir bakalım diyoruz. Veya ne bileyim işte hani bazı tahliller yapalım. Kan tahlili falan gibi bizimle alakalı olabilecek. Onda durumun ciddiğine bir bakalım diyoruz. Yani onlar esasında yardımcı.
Peki tedavisi kolay mı Mehmet Hocam?
Efendim tedavisi hem kolay hem zor hem sıkıntılı. Hem nasıl diyelim hastanın bazen tedaviye katılımı bazen sıkıntılı oluyor. Uzun belki de süreli tedavi gerektiriyor. Bu uzun süreli tedavi her zaman yani antibiyotik demek istemiyorum. Yardımcı ilaçları bazen uzun süre kullanması gerekiyor. Bazen hani gerçekten gündelik polikliniğimizde hayatta çok karşılaşıyoruz. Hastanın bağımlı olduğu hayat tarzını hani değiştirmek istemiyor. Mesela ev hanımlarına diyoruz yani hani çamaşır suyu kullanmayın diyoruz. Genzim yanıyor, burnum tıkanıyor diyor. Yani temizlik yaparken diyor. Ama çamaşır suyu da olmaz doktor bey. Nasıl
olmaz
diyor. Yani çamaşır suyunu hayatımdan çıkaramam filan. Reklamlara kanmayın diyoruz yani. Ondan, yani mesela bir nesil önce bu çamaşır suyunu bu kadar bulamıyorduk ve kullanmıyorduk. Belki daha sağlıklıydı annelerimiz filan diyoruz. Tabii ki
o kadar zarar mı hocam çamaşır suyu?
Efendim çamaşır suyu hani şöyle bir şey var. Dünyanın ortalama dünyada kullanılan çamaşır suyu miktarının 9 katını daha fazla kişisel olarak kullanıyoruz.
Türkler.
Evet. Yani kişi başına yıllık düşen çamaşır suyu tüketim oranı Türkiye'de 9 katı.
Zirve.
Düşünün yani.
Peki
yani buna kimse bahsetmiyor.
Ne zararı var?
Hijyen. Efendim sonuçta çok aktif. Yani nasıl diyeyim?
Hava yollarımıza mı giriyor?
Hava yollarımıza giriyor. Tahriş edici özelliği var. Bir de şöyle. Yani ben şey diyorum hani kapalı ortamda konsantrasyonu hiçbir zaman azalmıyor. Sadece bizim kokuya burnumuz alıştığı için onu hissetmiyoruz. Sanki yok zannediyoruz. Yani en önemlisi belki de kışın kullanmak evlerde. Çünkü evler eskisi gibi şeyde değil yani. Artık çok izole. Yani pencerelerimiz pimapen contalı. Yani kapılarımız ne bileyim çelik kapı contalı.
Fitilli.
Fitilli bilmem ne.
Eskiden, hava girmiyor çıkmıyor. Ha,
eskiden evlerde ahşap doğrama olurdu. Perdeler şöyle kışın oynardı. Sallanırdı oynardı yani. Belki daha hava dardı, üşürdük müşürdük ama daha dirençliydik, daha iyiydik yani. Anlatabiliyor muyum?
Peki sinüzit bir kez olundu mu ömür boyu kalınır mı hocam? En çok anlaşamadığımız nokta bu. Yani bir hasta sinüzit, evet evet benim de var, benim yani sinüzit olup geçen bir hastalık değil mi?
Şimdi sinüzit olup geçen bir hastalık ama yani bir sefer olduysa veya rekürant tekrar tekrar olduysa onu hazırlayan sebepler de tekrar tekrar olabiliyor. Yani senede mesela biz bu mevsim değişikliklerini senede iki kez yaşıyoruz. Sonbaharda, ilkbaharda, kışın soğuklarda filan. Yani aynı senaryo yıl içinde tekrarlıyor. Biz o hani tuzağa gene düşüyoruz belki de.
Ama bu sinüzitin bizde kalıcı bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor.
Ha gelmez. Ona yatkınlık vardır ama kalıcı sinüzit de var.
Yani nedir hocam?
Biliyorsunuz mesela işte alerjik bünyesi olanlarda polipli dediğimiz burun etlerinin aşırı bir şekilde şişmesi. Artık öyle şişme haline geliyor ki burnumuzun içine iyice dolduruyor. Yani veya işte nasıl diyelim böyle hazırlayıcı faktörler varsa kemik eğriliğiydi, burun etlerinde aşırı irilikti ondan sonra veya işte sigara içimiydi. O hastalarda tekrarlıyor. Rekürren sinüzitler denilen kronik sinüzit hadiseler de var. Hı hı. İşte bu kronik sinüzit olayında biz ufak dokunuşlarla yani sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yani mesela hani eskiden tarlalara su kanalları şimdi de vardı değil mi? Tarlalara su kanallarından su gitmesi için nasıl yönlendirilir? Azıcık şuraya yaşarsın bu tarlaya gider. Azıcık burayı kapatırsın bu tarlaya gitmez filan. Biz de onun gibi ufak tefek dokunuşlar. Yani fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz burnumuzun içindeki sorunları çözebilecek müdahaleler, küçük müdahaleler yapıyoruz. Bu küçük müdahaleler diyorum gerçekten artık çok küçük müdahaleler yapılması gerekiyor. Yani bundan 10-15 sene önceki fikirler belki de çok değişti. Yani hani çok açık bir burun daha iyi böyle hiç tıkanmayan bir burun değil. Yani şimdi gerçekten belki de bunu hani belli bir yaşın üstündeki kulak burun boğaz doktorlarımız hala öyle düşünüyor olabilir. Yani of bir burun açıldı ki Allah yani hiç tıkanması mümkün değil. Yani o da çok kötü. Çünkü havaya bir direnç oluşturacak ki akciğerler, diyafram bile sağlıklı çalışsın. Veya işte o direnç vesilesiyle mikropartiküller burun mukozasında tutunabilsin, boğaza nefes borusuna geçmesin. Veya nemlendirilsin, ısıtılsın, süzülsün. Yani bu da bir kanal vasıtasıyla oluyor. Yani mesela şöyle bir şey var. Hani kalorifer petekleri petek petek olmazsa ondan sonra hani nasıl diyeyim düz bir duvar ısıtmışsın. Belki de odaya bir faydası olmaz. Anlatabiliyor muyum? Onun yani içinde hücreleri olacak, geçişken yerleri olacak ki işe yarasın. Yani onun için burada tabii ki daha ince kesitli, birkaç milimlik, 2-3 milimlik belki en kabası 5 milimlik kesitlerle aldığımız sinüs tomografileriyle yani paranzal sinüs tomografisi diyoruz. Onlarla daha iyi ölçüp biçiyoruz. Belki de hani XY boyutunda bir de Z boyutunda filan tekrar tekrar bakaraktan nerede nasıl sıkıntıları küçük dokunuşlarla, küçük operasyonlarla çözebiliriz'in derdine düşüyoruz. Yani bunlar da tabii ki hasta şöyle bir şey. Hasta diyor ki bana garanti ver ben hiç hasta olmayayım. Yani böyle bir şey yok. Yani mutlaka gene hasta olunacak, grip olunacak. Ondan sonra belki de ufak tefek sinüzit atakları da olabilecek ama kolay geçecek. Yani kolay geçmesini sağlayıcı şeyler düşünüyoruz biz. Onu da hani geçecek dediğimiz bizim elimizde değil ama sonuçta kader kısmet hadisesi ama biz tabii ki hastayla da konuşuyoruz. Şu noktada şu sorunlar
bunları düzeltiriz.
Bu sorunlara şöyle faydalar gösteririz. Yapalım. Sen de şunlara şöyle dikkat et. Ömrün boyunca bu problemlere hani sebep olacak şunlardan sakın işte sigaraydı, kimyasal maddelerdi filan filan gibi. Ondan sonra hastalıkların olduğu zaman şu küçük önlemleri alabilmelisin filan gibi. Mesela tabii ki böyle üst solunum yolu hastalıklarında bol bol sıvı gıda almalarını Yani su tüketimini bir misli daha artırmalarını, yani bitki çaylarını daha fazla tüketmelerini, o dönemde belki de C vitamini kaynağı olan sebze meyve daha ağırlık vermelerini tavsiye ediyoruz. Zaten hani insanlarımız da bilinçli, yani bunları yapıyor, ediyor, yapa geliyor. Belki de 3-4 gün, belki de bir hafta bunları deniyor ama sorunların daha da arttığını görünce, problemlerin fazlalaştığını görünce bizlere geliyorlar. Biz de niye problemler fazlalaşıyor ona bakıyoruz.
Peki. Şimdi Mehmet Hocam, ilk bölümde sinüzitten bahsettik. İkinci bölümde atlayarak alakasız bir konuya geçeceğiz şimdi. Yalnız hem küçükleri hem büyükleri ilgilendiren bir konu, işitme cihazları. Şimdi olayın birinci kısmına iyi kötü biz de şahit oluyoruz. Artık yeni doğan tüm bebeklere işte 5. 6. gün civarı otoakustik emisyon dediğimiz işitme testi yapılıyor. Ki doğuştan olabilecek sağırlıklara engel olabilelim. İşitme cihazı kullanarak bu sayede duyar hale getirelim yavrularımızı ki yarın öbür gün hani işitme ne hale gelir bilmiyoruz ama en azından konuşmalarını temin edelim diye. Bu sebepten dolayı takip edilen 1 yaşlar civarı ameliyat olan hastalarımız da var. Benim takip ettiğim hastalar da var. Bir de belli bir yaştan sonra işitme azlığı oluşmuş, işitme yetisini kaybetmiş büyüklerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz var. Her iki grubu ayrı ayrı konuşursak ama öncelikle büyüklerden başlayalım. İşitme cihazı kime lazım olur? Bu ne zaman hissedilir? İşitme cihazı nasıl temin edilir? Kim bakar bu işlere?
Şimdi efendim, işitme cihazı hadisesi tabii ki teknolojik cihazlar. Bunlar bir mikrofon ve hoparlör, öyle söyleyelim. Yani mikrofonu var, bir de hoparlörü var.
Tabii dışarıdan ki, gelen sesleri almak için bu mikrofon.
Sesleri, evet, dışarıdan sesleri gelen sesleri
alıyor, içeriye yüksek sesle veriyor.
Yani bu yüksek sesle verirken tabii ki teknolojideki gelişmeler nedeniyle filtre ediyor.
Biz niye duymuyoruz hocam yüksek sesi?
Mesela bizim kulağımız da filtre ediyor esasında. Hmm. Yani bizim kulağımızda normalde içindeki reflekslerden dolayı işte kemikçikleri çeken, uzatan veya işte kulak zarını çeken, gerginleştiren küçük kaslarımızdan dolayı iç kulağımızda, orta kulağımızda böyle kaslar sistemler var. Veya üstteki borusu hadisesi. Kulak da filtre ediyor. Veya işte beynimiz de filtre ediyor. Devamlı olan bir cızırtıyı yavaş yavaş duymuyor.
Siliyor.
Yani, siliyor. Yani bazal gürültü dediğimiz hadise var. Beynin uyanık kalması için gerekli olan, mesela hani gecenin bir yarısı cırcır böceğin ötmesi. Yani o bile esasında çok faydalı. Yaratıcı düşünmüş. O cırcır böceğinin beynimize esasında faydası var. Çok sessiz bir ortamda esasında yaşayan insan da belki de hani gitgide düşünsel yetileri kayboluyor. Anlatabiliyor muyum?
Peki yani biz çok sessiz ortamda yaşamamalı mıyız? Bu rahatsız mı eder insanları?
Yani çok sessiz ortamda yaşamamalıyız. Tabii ki beyni yorar, kulağı yorar. Hiç sesin olmadığı bir ortamda mümkün değil. Yani mesela böyle işkence yöntemleri bulunmuş, denenmiş yani insanlar üzerinde. Sesin tümüyle izole edildiği bir şeyde, hapishanede diyelim, insanları teciz etmişler.
Kafayı yani üşütüyor.
Kafayı üşütüyor. Kafayı duvara vurmaya başlıyor. Yani hani bunu filmlerde de görürüz belki de, değil mi? Yani hapishanenin duvarına kafayı vura vura böyle kendini öldürenler var. Yani ileri geri koşaraktan filan intihar edenler filan var. Yani sonuçta şunu demek istiyorum. Esasında ses duymayan bir yaşlı insan veya orta yaşlı bir yetişkin veya çocuk gerçekten ses duymaya belki de toplumun içinde de yani kendini hani buhranda hissedebilir. Yani,
peki ama burada hiçbir şey duymama yok herhalde. Ayırt edeme mi var daha çok?
Şimdi efendim, bu da derece derece tabii ki, hani orta derecede işitme kaybı, işte hani yüksek derecede işitme kaybı, hafif ileri deniyor filan filan. Yani 35 desibele kadar diyoruz, bir idare eder. Yani sosyal olarak kendinde bir sıkıntı görmez.
Günlük hayatını idame ettirir.
Evet. 35 desibelden sonra işte sosyal olarak sıkıntılar başlar. 35 desibel ve fazlası bir
kayıp olursa,
hasta kendinde hissetmeye başlar.
Biz kaç desibel duyuyoruz normalde?
Şimdi efendim, biz desibel hadisesi tabii ki sesin frekans skalasına göre değişiyor. Hani bizim duyduğumuz sesler hani 250 ile 8000 frekansı diye tabir edilen bir hertz frekans grubumuz, tamam, var. Onun 8000 frekansının üstünü daha mesela köpekler duyuyor filan, biz duymuyoruz. Veya daha aşağı frekanslı sesler balinalarda. Mesela balinalardaki böyle çok kalın sesler Ondan sonra okyanus ötesi yerlere gidiyor. Mesela büyük öyle okyanusta miymiş? Ses çıkaran balinalarınki gidiyor Atlas Okyanusu'nda duyuluyor filan. Yani bunlar da biliyorsunuz son zamanlardaki araştırmalar.
Yok bilmiyorum, ilk defa
duydum. Balinalardaki diyorum. Sesler öyle ses skalası var ki ya, o kadar kalın ses çıkarıyorlar ki bizim duymamız mümkün değil. Cihazlar da öyle hani cihaz yapılırsa belki de şüphelenirse, ki bu son senelerde yapılmış. Yani balina öyle bir tok ses çıkarıyor ki hiç suda böyle nasıl diyelim binlerce kilometre, belki 10-15 bin kilometre giderekten diğer balina bunu sesi alıyor, bir yerde toplanıyorlar filan mesela. Şimdi tabii ki bu frekans hadisesi bizim için de koruyucu. Yani biz insan olarak ihtiyacımız olduğu frekansları yaratıcı duyuruyor bize. Yani bütün köpekler gibi daha fazla sesi duysak belki çıldırırız. Yani çıldırırız, ne yaparız? Biz de hani ne bileyim hani ormanlarda yaşamaya gideriz mesela. Belki de hani bir yaptığımız otomobilin nasıl diyelim her türlü cıvatasının sesini duyardık mesela. Bir otomobili
yolculuk yapamaz. Hayır, bir de kalbimizin, bağırsaklarımızın sesini duymak bile, evet, bir dertmiş aslında.
Kalbimizin, bağırsaklarımızın sesini duymak, dediğiniz doğru. Şimdi böyle ses problemi yaşayan insanlar esasında bundan muzdarip oluyor. Yani işte kendi kalp atımının sesini duyuyor. Hışır hışır hışır hışır makine gibi vücudunun sesini duyuyor. Vücudumuzda da bir ses var. Bunu deneyebiliriz. İki kulağımızı da böyle parmağımızla kapatalım. Ondan sonracıma bir hani kendimizi, iç sesimizi dinlemeye çalışalım. Gerçekten bu hışır hışır hışır hışır sesler gelir. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Burada hastalara yardımcı olma hadisesi. Mesela duymuyorum olayı. Hani insanın ihtiyacına göredir. Yani bir insan araba kullanıyorsa ona göre duyması daha belki de önemli arz ediyor. Yani kulağım duymuyor diyor, korna sesini duymuyorum diyor. Veya işte ne bileyim dışarıya çıkıyor yaya, ondan sonra acaba kendine uyarabilecek trafik sesini duymuyor. Yani bir insan nasıl diyelim hani köyde bağıyla bahçesiyle falan uğraşsa hani belki ileri derecede işitme kaybı olunca ha ben duymuyormuşum diyebilir, ama modern hayatta tabii ki televizyon gibi, ondan sonra cep telefonu gibi şeylerde bir de her şeyi duymak istiyoruz. Duymadığımız,
doğal olarak hayatta da o.
Ha, duymadığımızın farkına da daha çabuk varıyoruz. Öyle olunca burada işitme cihazları devreye giriyor. İşitme cihazları da tabii ki teknolojisi çok yüksek cihazlar. Çok küçük bir hacimde.
Ne kadar olmuş işitme cihazlarının icat edildiği Mehmet Hocam?
Şimdi işitme cihazı tabii ki biliyorsunuz bu bakır hunilerle başlamış. Yani pirinç mi diyelim?
Pirinç diye duymuştum.
Pirinç hunilerle başlamış. Belki de bilmiyorum tarihinde tabii ki, ama belki de 500-600 sene, belki de daha
eski
de vardır. Tabii yani kulağına şöyle huniyi tutup da daha iyi duymak isteyenler filan. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda bu büyük huniler yapılmış ki kilometrelerce ötedeki orduların ayak seslerini duyalım diye. Acayip, bir görseniz böyle her biri
uydu. Duymuşlar mı bari bir şey?
Uydu anteninden daha büyük. Üçer beşer tane böyle borular filan. Sanki hani böyle borazanlar, büyük şeyler var ya, artık isimlerini bilmiyorum. Obua filan deniyor. Yani onlar gibi duymuşlar. Yani duyacak şekilde, ama sonrasında gitgide daha hassas hale gelmiş.
Küçülmeye başlamış.
Küçülmüş. Alıcılar daha küçülmüş. Hassas hale gelmiş. Tabii ki burada elektromanyetik dalgaların alması ve onu işleme hadisesi, hoparlör, mikrofon sistemi devreye girince daha da gitgide küçülmüş. Bundan 20 sene önce hani bir böyle cep telefonu gibi bir parçası gömlek veya ceket cebine konurdu. Oradan bir boruyla kulağımıza, ondan sonra ses gelirken gitgide şu 10-15 sene içinde işler iyice hızlandı. Son belki de 5-6 senede de artık iyice çığırından çıktı. Yani
bir de kulağın içine cihaz takmak var. O da aynı şey mi? Yani
dijital sistem deniyor. Dijital sistem şimdi artık programlanabilir cihazlar, akıllı cihazlar diyelim. Bu akıllı cihazlar kişinin kulağındaki herslerin duyma sıkıntısına göre, hani mesela bir frekansında 10 desibellik kazanım sağlarken 3 frekansında 50 desibellik frekans sağla diye ayarlanıyor mesela. Anladın mı? Yani aynı gözlük numarası gibi. Yani dediğim gibi böyle insanın duyduğu frekanslar, frekans aralığı belli. O frekanstaki çeşitli mesela tuşların diyelim, o tuşların azlığına, az çalışmasına göre dijital cihaz ayarlanıyor. Bundan daha 8-10 sene öncesinde bu ayarlama yapılamıyordu. Yani mesela bir fazla ses geldiği zaman, korna sesi geldiği zaman onu da aynı şekilde fazlaca artırıyordu.
Of,
mesela
o zaman beyni yerinden oynar.
Yerinden oynuyordu, atıyordu cihazı mesela. Kullanmıyordu. Bu bana cızırtı yapıyor. Fazla sesler böyle kulağımda uğultu yapıyor diye. Şimdi ise daha doğal. Mesela cep telefonundan, çevredeki böyle elektronik cihazlardan etkilenmeyen, daha izole. Ondan sonra acaba cep telefonunu kulağınıza getirip de konuşabileceğiniz hatta şimdi cihazlar var. Hatta öyle cihazlar var ki birbiriyle Bluetooth teknolojisiyle haberleşip ondan sonra acaba aynı sınıfta hani işitme azlığı olan işitme engelli çocukların birbiriyle kontak kurduğu, öğretmeniyle bilgisayar tahtasından kontak kurduğu cihazlar var, yani öyle söyleyeyim, birbiriyle Bluetooth teknolojisi falan deniyor.
Ama peki büyükler niye rahatsız bu durumdan? Çok sevimli bir alet değil gibi konuşuyorlar.
Şimdi sevimli bir alet değil gibi konuşma hadisesi, efendim bir kere pile muhtaç. Yani hani bir kere enerjiye muhtaç. Şimdi kulağın deliğinin içine kanal içi deniyor cihaz. Kanal içi cihazlar görünmeyen, dıştan belli olmayan cihazların tabii ki hani kazanımı da az. Yani kazanım dediğimiz hadise, bir insanın işitme kaybı 70 desibelse, hani bunu 100-110 desibel tüm mükemmel diyelim. Ama bunun 3'te 2'si gittiyse, o zaman kanal içine konulan küçük cihaz bu yeterli sesi üretemiyor olabiliyor. Yani onun için bu kanal içine kullanılan cihazlar daha mesela 50 desibele, 45 desibele kadar işitme kayıplarında tercih ediliyor. Çünkü onun da pili küçük. Eğer sen sesini fazla açarsan o küçücük cihazın küçücük pili daha çabuk gidiyor. 3 günde gidiyor.
Ha, o zaman dert başka. Ha,
onun için yani işitme cihazı, eğer işitme kaybı fazlaysa daha çok, biraz daha büyük ama kulağın kepçesinin arkasına konulan.
Onlarda da pil süresi uzuyor ama görüntü kötüleşiyor bu sefer de.
Ama tabii ki hani saçın arkasında kalıyor. Kulak
kepçesinin arkasında kalıyor. Peki o alışma süresi ne kadar? Bir hafta kadar bir zorluk oluyormuş
galiba.
Tabii
ki bir hafta, belki de daha fazla. Hani bir insan basit bir diş dolgusu bile yaptırıyor.
Hissediyor onu orada.
Hissediyor yani bir fazlalık gibi falan, veya dişini çektiriyor. Aylarca ah dişim diyor, orada boşluk var diyor. Dilim gidiyor diyor. Veya bir gözlük. Gözlük aldığınız zaman, hani gözlük kullanan bir insan bile derecesi bir değişse bile
birkaç gün belki acemilik
belki
çekiyor.
Birkaç gün acemilik çekiyor, belki bir hafta başı ağrıyor filan mesela. Hı-hı. Ama inatla kullanmaya devam ederse alışıyor tabii ki.
İçselleştiriyor olayı yani.
Evet evet.
Yani. Peki çocuklarda takılan işitme cihazları bunlardan farklı mı?
Çocuklarda takılan işitme cihazları tabii ki eğitim çağındaki çocuklara çift kulak verilmeye çalışıyor. Stereo.
Hani normalde diye. Büyük amcalarımıza verilen
büyük
tek mi?
Büyük amcalarımıza tek yeterli oluyor. Yani tek yeterli oluyor. Yani SGK sisteminde öyle karşılıyor zaten. Bu cihazlar hani pahalı cihazlar. Tabii ki bize rastlıyor. Geçenlerde de geldi. Yani çok uyduruk. Çok ondan sonra neydi belirsiz. Böyle hani gördüğüm zaman ya böyle bir model de mi varmış dediğimiz, böyle merdiven altı üretim gibi. Hmm. Ondan sonra acaba ne bileyim işte hani uzak doğmalı böyle acayip cihazlar da oluyor. Ama onlar gerçekten zarar verebiliyor. Hani diyoruz ki numarası belli olmayan dışarıda satılan gözlüğü aldın ha beğendin kullandın gibi, veya kardeşinin gözlüğünü kullandın gibi. Yani bunlar işitme sinirlerine zarar da verebiliyor. İyi olanları daha fazla uyardığı için onları tembelleştirebiliyor cihazlar. Şimdi çocuklarda çok daha hassas olmak lazım. Çok daha 40 ölçüp bir biçmek lazım. Daha kontrol altında tutulması gerekiyor. Çünkü eğitim çağındalar. Onlar hani bir de beyindeki işitme bölgesinin de sesle beslenmesi gerekiyor. Hı. Yani her frekansın işitme bölgelerinde belli hücre alanları var. O hücre alanları ne kadar geniş skalayla yani yelpaze frekansla beslerseniz beynin işitme bölgeleri de canlı kalıyor. Yani biliyorsunuz hani gözde ne oldu? Göz tembelliği oluşuyor.
Tabii bir göz çalışmazsa bir müddet sonra bir körlük başlıyor.
Bir göz çalışmazsa körlük başlıyor. Göz sağlam, sinir sağlam, kan geliyor, her bir şey
tamam,
var.
Merkez okumuyor.
Ama beyin merkezi diyor ki ben bu gözü iptal ettim diyor. Şaşı bakmayayım diyor. Yeter ki diyor mesela.
Bulanık yani, görüyorum bulanık, o yüzden dikkate bulanık, almadım bunu diyor.
Buna dikkate almadım diyor. Sen ne yapsan da artık o gözü görür hale getiremiyorsun. Kulakta da böyle. Yani onun için hani beyin eğer tembelleşirse, hani işte gürültüyle beslenmezse, az da bir olsa bir sesle beslenmezse, ondan sonra yandı gülüm ketener var. Onun için hani yeni doğan bebeklere tarama yapılıyor şimdi.
Peki Mehmet Hocam nasıl bir yol izlemesi gerekir bir amcamızın? Ya ben az duyuyorum. Kulak burun boğaz hekimine mi müracaat ediliyor önce?
Şimdi tabii ki ben az duyuyorum hadisesinde biz hani burada tabii istatistiksel bir şey ben söyleyemem şimdi ama hani kulağım az duyuyor diyor. Geliyor bir bakıyoruz hani kulakta bir kir var.
Oo, ne güzel yani, süper.
Ondan sonra acaba bunu temizliyoruz. İster bir haftadır az duyuyor desin, ister 6 aydır bir senedir az duyuyor desin. O en mutlu şey, onu temizliyoruz, oradan izale ediyoruz, gidiyor. Veya bir cilt hastalığı oluyor, mantar filan bilmem ne, egzama, aşırı seborik dermatitler,
iltihaplar vesaire
filan, cilt hastalıkları veya kulak zarında işte bazı sorunlar olabiliyor. Kulak zarı kireçlenmiş veya işte delinmiş filan.
Peki yani o zaman onlar, ilk etapta kulak boğaz hekimine müracaat ettik.
Müracaat ediliyor.
Kolay tedavi edilebilir bir şey bulunamadı. İşte bu yaşlılığa bağlı yıpranma diyelim. Hadi. Evet. Şimdi test mi yapılıyor önce?
O zaman kulak testlerine tabii ki yönlendiriyoruz. Bu kulak testleri işitme kaybının cinsi, hangi seviyelerde...
Tabii çeşitleri var tabii. Sinirsel tabii var, iletim var.
Sinirsel, iletim veya ikisi birlikte mix dediğimiz, ikisi birlikte olan işitme kayıpları. Burada sinirsel işitme kaybı tabii ki işte işitme cihazına esas aday olanlar. Yani kulak içindeki kohla dediğimiz salyangozun seslere hassasiyetinin azalması. Yani sinirsel işitme kaybında işitme cihazları. Yani işitme cihazı yabancılarda şey deniyor işte, işitme yardımcı cihaz deniyor işte. Yani yardımcı cihaz diye geçiyor. Hani işitmesini biraz daha kolaylaştırıyor.
Peki gözlük reçetesi gibi bir şey mi çıkıyor sonuçta?
Ha efendim, onun tekniği de şudur. Sonuçta biz odiometri dediğimiz işitme merkezine, laboratuvarına gönderiyoruz. Orada gerekli teknikler yapıldıktan sonra işitme cihazına haizse sağlık kuruluna giriyor. Sağlık kurulunda da o işitme testine bakılaraktan şu işitme cihazları verilmesi uygundur deniyor ve onunla, o raporla birlikte işitme merkezleri işitme cihazı hastaya öneriyor. Hasta deniyor, o ben bundan çok memnun kaldım diyor. Ondan sonra ona uygun kalıp yapılıyor kulağın içine.
Ha, kişi özel mi yapılıyor bu da?
Tabii kalıp olursa daha sağlıklı, daha iyi oluyor. Yani aynı yani diş protezi gibi kulağın kepçesinin içindeki deliğe uygun, tam rahat oturacak, sağa sola vurmayacak. Ondan sonra acaba silikondan kalıpla kulağın içine girecek boru ayarlanıyor. Tabii onun bir hava deliği de oluyor, nem yapmasın filan diye. Tabii ki kulak içi, yani kanal içi cihazlar, kulağın deliğine konulan küçük cihazlar da var. Onlar da tabii ki biraz daha hani maddi olarak daha külfet getiriyor. Devlet belli bir fix fiyat veriyor. Onun üzerine sen hangi cihazı istersen al, ekstradan üstünü sen veriyorsun filan gibi. Yani burada şöyle bir şey var. Hani bir çocuğa uzun süre kullanacağı, verim sağlanan, daha hani kazanımı iyi cihaz verilirken, mesela bir nasıl diyeyim 60-70 yaşında zaten bastonla fazla hani nasıl diyeyim bir camiye gidiyor, bir evine geliyor, bir ajans dinliyor, bir çoluk çocuğuyla, torunuyla konuşuyor. Yani o cihazlar farklı oluyor tabii ki. Mesela bir çocuğa verilen cihaz belki de şöyle diyeyim, hani en iyi cep telefonunu öyle söyleyelim kulağa takmaya çalışılıyor. Ama yaşlıya da hani aynı.
Onun en rahat edeceği şekilde.
Evet, cepte çok da çetrefilli olmayan.
Fonksiyonu falan, çok olmasın ama kafada yormasın.
Kafada yormasın, basit olsun. Dert çıkarmasın gibi böyle çeşitli cihazlar. Tabii ki burada işitme merkezindeki odiyometristler de bunun üniversitesini okumuş. 4 sene okumuş. Onun çok ileri teknik bilgilerini almış. İnsanlar ona göre de yönlendiriyorlar.
Peki. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Daha konuşsak herhalde bir bu kadar daha mevzu çıkar bu işte cihazlardan anladığım kadarıyla. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş. Kendisiyle ilk bölümümüzde sinüslerden, ikinci bölümde çocuklarda ve yaşlılarda kullanılan işitme cihazlarından bahsetmeye çalıştık. Faydalı olacağını ümit ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam. Kalın sağlıcakla diyoruz.